Fatoş Yılmaz. Bir an yaşam filminizi geriye en başa sarsanız ve filmi başladığı yerde durdurup kendinize sorsanız. Sonunu bile bile yine de aynı filmi çekmek istiyor muyum? Bazılarımız aynen çekmek isterdi, kimimiz müdahale ederdi, kimileri de filmi yeniden çekerdi. Fatoş Güney aynen çekerim diyenlerden. Çekim ne denli zor, kimi sahneler ne kadar tatsız, sette koşullar nasıl ağır olursa olsun. Onlar bir film setinde başlayan birlikteliklerini yine bir film setinde noktaladılar ama yaşadıklarından hiçbir zaman pişman olmadılar. Her şey bir film setinde başladı, bir film gibi. Filmin adı Çifte Tabancalı Kabadayı'ydı. Başrol oyuncusuysa o günlerin vurdulu kırdılı filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Yılmaz Güney. İki elinde iki tabancayla kötülere kan kusturan çirkin kral. Yıl 1969'du. Aslında Yılmaz Güney Muş'ta askerdi. Ancak bu askerlik sırasında defalarca hava değişikliği izni koparmış, her seferinde İstanbul'a gelip soluğu sette almıştı. O dönemde pek çok film çekti. Ama o izin döneminin asıl sürprizi sete gelen bir kız oldu. Fatoş Süleymangil varlıklı bir ailenin kızıydı. 16 yaşındaydı. İtalyan Rahibeler Mektebi'nde orta son sınıf öğrencisiydi. O gün arkadaşının davetiyle hep merak ettiği bir film setine gelmişti. Setteki başrol oyuncusunu hiç tanımıyordu. O gün ilk kez gördüğü adam bundan sonra bütün hayatına damgasını vuracaktı. Fatoş Güney. İlk gördüğümde dik yakalı kırmızı bir kazağı vardı. Başında siyah fötr bir şapkası ve çifte tabanca. Bizi görünce son derece sıcak davrandı. Yanımıza gelir gelmez beni görünce, "Aa, biliyor musunuz, ben sizi rüyamda gördüm," dedi. Yakından bakınca iri bal rengi gözleri olduğunu gördüm. Çok sevecen, çok sıcak bakıyordu ama hüzünlülerdi. O dikkatimi çekti. Gülünce bembeyaz dişleri bütün yüzünü aydınlatıyordu ve düşünmeye başladım. Niye çirkin kral demişler, hiç de o kadar çirkin değil. Güney sete, Fatoş okula döndü. Ertesi gün onu sete götüren arkadaşı Yılmaz Güney'den iki hediye ve bir haber getirdi. Hediyeler kendisine ikram edilen bir çikolatanın yarısıyla bir sarı laleydi. Haberse yeniden görüşme isteği. Fatoş Güney. Elimde sarı laleyle sete gittim. Beni görür görmez kollarını açarak büyük bir sevinçle karşıladı. Üzerimde mini bir etek ve beyaz file çoraplar vardı. Önce file çoraplarıma takıldı. Tül perdeden yapılmış olup olmadıklarını sordu. Arabayla Polonöske'ye gittiler. O gün anneler günüydü. Fatoş, Yılmaz Güney'e annen var mı diye sordu. Var ama senin annene benzemez dedi Yılmaz ve ona hayatını anlatmaya başladı. Adanalı, topraksız bir Kürt ailenin oğluydu. Çocukluğu boyunca ırgatlık, sığırtmaçlık, kasaplarda çıraklık, katiplik yapmış, ekmeğini taştan çıkartmıştı. Sonra yazlık sinemalara müşteri toplarken perdeyle tanışmış, 1957 yılında sinemacı olmak üzere İstanbul'a gelmiş, gençliğinde yazdığı bir öyküde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle 1,5 yıl hapis yatmış, bu arada evlenmediği Can Ünal'dan Elif adında bir çocuk sahibi olmuş, Nebahat Çehre ile de fırtınalı son bulan bir evlilik yapmıştı. Nihayet 1960'larda yakışıklı John'lerin cirit attığı perdelerin kral koltuğuna oturmuştu. Şimdi 32 yaşında hem sinemasında hem de özel hayatında bir değişimin arifesindeydi ve o değişime ortak olacağını hayal ettiği kadın tam karşısında oturuyordu. Fatoş Güney. Birdenbire bana benimle evlenir misin diye sordu. Ben kahkahayla güldüm önce çünkü şaka zannettim. Ama o çok ciddiydi. Müthiş heyecanlandım ve panikledim. Fakat ruh hali olarak onu müthiş değişik ve çekici bulmaya başladım. Etrafımdaki insanlardan, çevremden çok farklı bir yapısı olduğunu fark ettim. Beni müthiş etkiledi. Her hareketi, bakışı, duruşu, gülüşü etkiliyordu. Çok çok farklıydı. Piyano, bale, lisan dersleriyle büyütülen bir burjuva kızı, 16 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, hiç tanımadığı 32 yaşındaki bir çirkin adamdan daha ikinci görüşmelerinde evlenme teklifi alıyordu. O akşam ayrıldıklarında bütün tanışıklıkları o bir saatlik görüşmeden ibaretti ve hafta sonu nişanlanmaya karar vermişlerdi. Ancak evde Fatoş'u bir sürpriz bekliyordu. Ailesi durumu haber almıştı. Artık evden çıkması yasaktı. Nişanın gerçekleşemeyeceğini düşünürken Yılmaz Güney'in mektubu geldi. Fatoş Güney. ve mektupla birlikte çok güzel bir nişan yüzüğü ve küçük bir saat. Mektupta, ailenin düşüncesi benim için geçerli değil. Eğer bana güveniyorsan ve inanıyorsan nişanlımsın diyordu. Ben hemen onları alıp nişan yüzüğünü bir zincirle boynuma taktım gizlice. Saati de gizlice koluma. Böylece nişanlanmış oldum. 2 Şubat 1969 Muş. Sevgili yavrum, yarım saattir şu beyaz kağıda bakıp duruyorum. Çok çeşitli düşünceler dolanıyor kafamda. Ayrıca bu kadar uzun yol, dağlar, kar ve imkansızlıklar girince oradaki yalnızlığın beni üzüyor. Annene babana karşı ne haldesin? Ürkek bir serçe gibi misin? Yüreğindeki sevgiyle kendini güçlü gören bir dev misin yoksa? İnsanı bütün zorluklara karşı ayakta tutan tek şey inançtır. İnanan insan kuvvetlidir. Her türlü güçlükler yenilmeye mahkumdur. Ben buradayım, Muş'ta, karlar ülkesinde. Aklımın bir ucu sende. Neler edersin, keyfin nasıldır? Annen, baban, okul arkadaşların, çevren. Bütün bunlarla sen uğraşacaksın. Ben sana hiç yardım edemem. Elimden bir şey gelmez çünkü. Elim kolum bağlı çünkü. Her şeye rağmen sevgi yolun açık olsun. İnanıyorsan dayan ve bekle. Nasılsa bir haftası geçti. Öperim Yılmaz Güney. Fatoş Güney. Hemen Boynu Bükük Öldüler kitabını aldım, okumaya başladım. Orada müthiş dünya keşfettim. Sonra Seyitan'ın oynadığını duydum bir yerde. Gittim Seyitan'ı seyrettim ve çok değişik buldum. Ve bu böyle 1,5 sene sürdü. Aralarda ben vazgeçiyordum. Vazgeçtim diye mektuplar yazıyordum. Mesela söylediği bir şey bana uymuyordu. Benim istediğim gibi düzenlemek zorundasın diyordu kendini. O bana uymuyordu. Hemen oturuyordum. Ben senin istediğin gibi düzenleyemem kendimi. Benim de kendime göre isteklerim var diye mektup yazıyordum. Sonunda Yılmaz Güney 1970 yılında terhis oldu. Magazin basınının ilk dikkatini çeken ayrıntı parmağındaki nişan yüzüğüydü. Yüzüğün eşi kimde sorularını o kendini bilir diye yanıtlıyordu. Herkes Yılmaz Güney'in nişanlısını ararken onlar Levent'te dubleks bir ev tuttular. Bahçesine güller ektiler. Birlikte mobilyalar seçip eşya ısmarladılar. Yılmaz Güney Adana'dan annesini de getirdi. Her şey hazırdı ama bir sorun vardı. Fatoş'un ailesi kızlarının bir komünistle evlenmesine izin vermiyordu. Fatoş'u İsviçre'ye göndermeye karar verdiler. Bunun üzerine Fatoş da evi terk etmeye karar verdi. Artık 18 yaşını doldurmuştu. Ailesine bir mektup bıraktı ve bir taksiye binip Levent'e yeni hayatının çirkin kralına koştu. Fatoş Güney. Beni annesine teslim etti, eve bıraktı ve kendisi otele gitti. Anne hemen beni sarıp sarmaladı. Kolundan Adana burması en kıymetli bileziklerini çıkarıp hemen benim koluma taktı. Sandığından sabun kokulu, etrafı iğne oyalı tülbentler çıkarıp bana verdi ve dedi ki, "Bu evin sahibi sensin. Artık benim oğlumun sahibi sensin." Fatoş Güney, Yılmaz Güney'i görmek için gittiği Seyit Han'ın setinde bir köy düğünü sahnesi izlemiş ve kendisi için de aynısını düşlemişti. 3 gün 3 gece davullar, zurnalar çalınacak, ellerine kınalar yakılacak, tüfekler atılırken evden atla çıkacaktı. Ancak Yılmaz Güney ona Haziran ayında köy düğünü olmayacağını anlattı. Yıldırım nikah Ekim'i beklemezdi. O yüzden bir kokteyle evlenmeye karar verdiler. Nikah davetiyelerinin altında ebeveynlerinin değil kendilerinin adları vardı. Nikah 27 Haziran 1970 Cumartesi günü Levent'teki evde kıyıldı. İmzalar atılırken gelin heyecandan tırnaklarını yiyordu. Nikaha gelinin annesiyle babası katılmamıştı. O artık Fatoş Pütün'dü. Nikahtan sonra davetliler kokteyl için Taksim'deki Lalezer'e geçtiler. Yılmaz Güney beyaz damatlık, Fatoş ise mualla yakanın diktiği rengarenk işlemelerle süslü gelinlik giymişti. Dansla başlayan düğün kasap havasıyla devam etti. Konuklar arasında Atıf Yılmaz, Ekrem Bora, Sami Hazinses gibi sinemacılar, Dündar Kılıç gibi kabadayılar vardı. Ama gelinin ana babası yine yoktu. Yılmaz Güney düğünden sonraki ilk bayramda kayınpederiyle kayınvalisini ziyaret edecek, aradaki buzları eritecek ve onlar için bir yıl sonra bir düğün daha yapılacaktı. Fatoş gerçek Yılmaz Güney'le ve onun Anadolu'suyla Umut filminde tanıştı. Umut Güney'in ona düğün hediyesiydi. Çirkin Kral evlenir evlenmez sinema tarihine kaydolacak bu filmi çekmek üzere yeni işini alıp baba evi Adana'ya gitti. Onu babasıyla, kardeşleriyle, köylüyle, halkıyla tanıştırdı. 18 yaşındaki bir burjuva kızı, Çukurova'nın uçsuz bucaksız pamuk tarlalarında Anadolu'yu ve eşini tanıyor, değişiyor, bilinçleniyordu. Fatoş Güney. Çukurova'dan döndükten sonra bak arkadaş, bu bizim yaşadığımız hayat hayat değil. Bizim lüks arabalarımız, benim altımda BMW, Paris'ten kıyafetler üzerimde. Bir gece gazinolarda o günün parasıyla bir insanın belki bir yılda kazandığı maaşını bir gecede harcıyoruz vesaire vesaire. Bunlara bir son vermeliyiz dedim. Peki ne yapmalıyız dedi. Bir kere bu evi terk etmeliyiz. Bu arabalardan, her şeyden vazgeçmeliyiz. Bir gece kondu mahallesine yerleşmeliyiz. Halkla birlikte olmalıyız. Ben çalışmaya karar verdim. Okumaktan da vazgeçtim dedim. Ne iş yapacaksın dedi. Çukurova'da ırgatlarla birlikte ırgat olarak çalışacağım dedim. Çok güldü. Sen ırgatlık yapacak olursan o günün akşamını ölürsün. Çünkü sıcaklık gölgede 50 derece. Hasta olursun dedi. Sen en iyisi babanın fabrikasında çalış deyince ben çok kızdım. Şaka yaptığına da çok kızdım. Çünkü ben o kadar ciddiydim ki gerçekten çok yürekten inanıyordum. Yürekten söylüyordum bütün bunları. Sonra bana bunların çözümü olmadığını, insanların iyi şartlardan kötü şartlara geçiş yapmalarının önemli olmadığını, insanların bulundukları zor durumlardan, içinde bulundukları zor şartlardan iyi şeylere yükselmek için mücadele etmek gerektiğini anlattı. Adana'dan görümcem bana çok güzel şalvarlar dikmişti, Sümerbank basmasından. O Paris'ten gelen gardırobumu ben bir kenara koydum ve o şalvarlarla dolaşmaya başladım. Hatta Hilton'a bile o şalvarlarla gittiğimi hatırlıyorum. Yılmaz çok sempatiyle bakıyordu ama tabii o zaman bunlar çok çocukçaydı. İkisi için de yepyeni bir hayattı bu. Okulu bırakan Fatoş yeni bir çevrenin içine girerken Yılmaz Güney'de genç eşine söz verdiği üzere içkiye, kumara, gece hayatına, silaha veda etmeye çalışıyordu. Ama bu sonuncusu hiç de kolay olmayacaktı. Fatoş Güney. Her akşam yastığımızın altında silahla uyuyorduk. Dolaşırken paltosunun ya da pardösüsünün cebinde hep silah vardı. Hem onun elini tutardım hem silahın kabzasını tutmuş olurdum. Ya da kimi zaman ben taşırdım. Silahlı bir yaşantımız vardı. Bir ara o kadar üzerine gittim ki bu konuda, işte o zaman Umutsuzlar filmini yaptı. Türkiye silahları çekmişti. Yılmaz Güney'in de desteklediği Türkiye İşçi Partisi'nin legal mücadele yanlısı çizgisi yenilmişti. Sadece perdede değil, sokakta da silah vardı artık. 12 Mart günü silahın asıl sahipleri geldi ve diğerlerini sahneden sildi. O gün sadece Türkiye'nin değil, Yılmaz Fatoş Güney çiftinin de kaderi değişecekti. 1971 Mayıs'ında THKPC İsrail Başkonsolosu Elrom'u kaçırdı. Bunun üzerine askeri yönetim ülke çapında bir insan avı başlattı. Muhalif yazarlar, aydınlar, politikacılar gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağı kondu ve İstanbul didik didik aranmaya başlandı. Elrom'u kaçırıp öldüren THKPC önderleri Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Hüseyin Cevahir ve Oktay Etiman'ın etrafındaki çember daralıyordu. Bu çemberi delebilecek bir tek kişi tanıyorlardı, Yılmaz Güney. Onu arayıp yardım istediler. Güney yapamam diyemedi ve 22 Mayıs gecesi bütün Türkiye'de aranan 4 silahlı eylemciyi Levent'teki evinde tavan arasında sakladı. Evdeki suç ortağı 6 aylık hamile olan eşiydi. Fatoş Güney. Askerler geldiler, evin her tarafına yayıldılar, her tarafı aradılar. Ben uyuyor taklidi yaptım. Aslında tabii ki uyumuyordum veya başlarını kaldırırlar ve kapağı görürlerse diye korkuyordum. Çünkü tam o kapağın altında durdular ve Yılmaz'la konuşmaya başladılar. Yılmaz, karım uyuyor içeride dedi. Gerçekten büyük bir özveriydi bizimki. Özellikle benim karnımda çocuk, hamileyim. Orada herhangi bir çatışma olsaydı onlarla birlikte mutlaka biz de ölecektik. Kurtulmamız mümkün değildi. Yılmaz Güney o an için kurtuldu ancak bunun bedelini çok yakında ödeyecekti. 3 ay sonra tam da o fırtınalı günlerin birinde bir başka gece yarısı bir başka telaşla uyandılar. Bu kez kapıya dayanan asker değil bebekti. Fatoş Güney. Ben de değişiklik olunca Yılmaz'ı uyandırdım. Hemen fırladı. Bir de baktım ki gardırobun başında en şık kıyafetlerini çıkarmış, onları giyiyor. Ne yapıyorsun Yılmaz dedim. 40 yılda bir oğlumuz olacak, onu karşılayacağım. Onun için giyiniyorum dedi. Bebeğe Fatoş'un önerisiyle babasının adını yaşatsın diye Yılmaz adını koydular. Ancak bebeğin coşkusu dönemin hüznüne karıştı. Yılmaz Güney evde sakladığı gençlerin ölüm haberlerini aldı birer birer. Gazetelerde delik deşik bedenlerini gördü ve onlar için kan davalılarının vurup öldürdüğü dedesinin ardından söylenen bir ağıdı fısıldadı Beşik'teki oğlunun kulağına. Ben öpmeye kıyamazdım, belemişler kızıl kana diye. 1972'nin 17 Mart günü bu kez götürülme sırası Yılmaz Güney'deydi. Bunu önceden haber almış ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na 750 bin lira bağış yapmıştı. Ama teşekkür plaketiyle birlikte tutuklama kararı da gelmişti. O gece bir tanıdığı Fatoş'a eşinin Selimiye'ye götürüldüğünü ve öldürüldüğünü söyledi. Fatoş bebeğini kapıp koştu. Fatoş Güney: Korkunçtu. Ne yaptığımı bilemeden bir arabaya atladım ve Selimiye'ye gittim. Askerler dur diye bağırıyorlardı. Silahlarını doğrultmuşlardı bana. Ben hiç onları aldırmadan üzerlerine yürüdüm. Onu görmek istedim. Komutana çıkardılar beni. Komutan yaşadığını söyledi. Ona inanmadım. İmzasını atsın göndersin. Sadece imzasını atsın göndersin diye çok direttim. Kabul etmedi. Beni zorla çıkardılar. Zaten sonra ben de tutuklandım. Ölüm hücresinde kaldım, tabut hücrede. Hayatımda öyle bir şey düşünemezdim. Fatoş 12 saat sonra salıverildi ama Yılmaz Güney örgüte yataklık yapmaktan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 70'ler onun hapishane yılları olacaktı. Selimiye, 10 Temmuz 1972. Hayat bize mutlu olma şansı vermedi sevgili. Biz kendimizden başka herkesin üzüntüsünü üzüntümüz, acısını acımız yaptık çünkü. Dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığımız bir insanın gözyaşı bile içimizi parçaladı. Kedilere ağladık, kuşların yasını tuttuk. Yüreğimizin yufkalığı kimi zaman hayat karşısında bizi zayıf yaptı. Aslında ne güzel şeydir insanın insana yanması sevgili. Ne güzeldir bilmediğin birinin derdine üzülebilmek ve çare aramak. Ben bütün hayatımda hep üzüldüm, hep yandım. Yaşamak ne güzeldir be sevgili. Sevinerek, severek, sevilerek, düşünerek. Ve o vazgeçilmez sancılarını duyarak hayatın. Bir gün seninle oturabilecek miyiz sevgili? Oğlumuz koşacak mı kırlarda, görecek miyiz? Bir kuzu için ağlayacak mı? Hasretle öperim. Fatoş Güney: Oğlumuz yeni yürümeye başlıyordu. Ben de büyük bir heyecanla mektupta ona haber verdim. Mektuplaşıyorduk sürekli ve o hafta ziyarete gelirken yürüteceğimi söyledim. Kısa bir avlu geçişimiz vardı. Orada da askerlerle birlikte olurdu bütün ziyaretçiler. O kısa geçişte yürütmeyi deneyecektim. Çünkü orada yavaş yürümek de yasaktı. Hızlı geçmek zorunluluğu vardı avluyu. Ve Yılmaz bizi her ziyaret günü o 4. katın penceresinde beklerdi. O hafta avluyu geçerken küçük Yılmaz'ı indirdim kucağımdan. Fakat o kadar minik adımlar atıyordu ki bütün ziyaretçilerin gerisinde kaldık. Tabii askerler hemen fark ettiler. Düdükler, hızlı yürüyün emirleri. Biraz oyalanmaya çalıştım ama olmadı. Kucağıma almak zorunda kaldım. Ve yine biz hızla avluyu geçtik. Belki birkaç saniye babası onun ilk yürüyüşünü ancak o şekilde görebildi. Fatoş artık bir mahpus eşiydi. 2 yıl öncesine kadar hapishanenin ne olduğunu bilmezken, şimdi 10 dakikalık görüş için gün boyu kuyruk bekliyor, kocasına kazakları örüyordu. 1 Ocak 73. Benim canım kocam. Gece yeni yılın dünyamızın kapısını çaldığı anda oğlumuz uykusunda yanaklarından ve o güzel burnundan, o tıpkı sana benzeyen burnundan defalarca öpüyordum. Hissetmiş olacak ki yüzünü buruşturdu. Sonra da bana kıçını dönüp uykusuna devam etti. Yine çevirdim ve bu sefer de senin için öptüm yanaklarından sevgili. Ve sonra koynuma alıp sıkı sıkı sarıldım. Ve bin bir çeşit düşünce arasında öylece uyudum. İşte bizim yılbaşı gecemiz böyle geçti. Ya sen sevgili, ya sen neler yaptın, neler hissettin kim bilir. Not: Resimler ve güller oğlumuzun ve senelerin elinde biraz hırpalanmıştır. Kusura bakmayasın karın. 973'ün ilk anıları sevgili. Radyomuz demir kapılarımızın dışında yeni yılın uğurlu olmasını diliyor. Her zaman kalbimdesini çalıyor sonra. Buna yürekten katılıyorum. Her zaman kalbimdesin diyorum sevgili. Her zaman, her yerde. Ve şimdi hapishanemde, ranzamda 973'e girerken bir elmam, bir portakalım, bir de yumurtam var. Bir de sen ve oğlum aklımda. Bu yeni yılda bir mahpusun yüreğindeki hüzün değildir sadece. Dünyayı yeniden kuracak bir duygudur aynı zamanda. Sevgili, bu benim ilk yılbaşım değil hapishanelerde. İlk yalnızlığım değil. Bu suskun duvarlar, demir kapılar yabancım değil. Öfkem, damla damla biriken öfkem de yabancım değil. Kılıç gibi keskin, kurşun gibi ağır. İşte 973, kızgın bir demir ve sen. Her zaman kalbimdesin. Selam sevgili, selam. Haftada iki mektuba izin vardı ve okunuyordu mektuplar. Yıllar sonra kitap olup basılacak, görünmüştür damgalı mektuplar. İkisini de bu mektuplar ayakta tuttu. Yılmaz Güney'in ranzasının başucunda iki fotoğraf asılıydı. Biri sevgiyle oğlunu öptüğü, diğeri Umut'un çekimlerinde Fatoş'un şalvar giydiği iki fotoğraf. Kendisi içerideydi ama filmleri hala sinemalarda oynuyordu ve eşi Fatoş onlardan gelen parayla geçiniyordu. Fatoş Güney: "Ailemden kesinlikle para yardımı almak istemiyordum. Onlara hiçbir zaman sıkıntıda olduğumuzu belli etmek istemiyordum. Hiç kimseye belli etmek istemiyordum. Yılmaz'ın kumbarasını açıp oradaki bozukluklarla bakkala gittiğimi hatırlıyorum." 1974 yılında af çıktı ve Yılmaz Güney 26 ay hapislikten sonra hürriyetine kavuştu. Levent'teki evin sokağına bir konvoyla geldi. Köşedeki bakkalın önünde durdu. Oğluna bir çikolata aldı ve büyük kalabalığın ortasında ailesiyle kucaklaştı. Ne yazık ki bu mutluluk tablosu da fazla sürmeyecekti. Yılmaz Güney, 2 yılı aşkın süren tutsaklığın ardından yeniden hızla film setlerine döndü. Sıra Arkadaş'taydı. Bu kez anlattığı, bir zengin bir hayatın sarhoşluğunda bilincini yitirip kendini kaybeden, diğeri ona yeniden bilinç aşılamaya çalışan iki arkadaşın öyküsüydü. Filmdeki Yılmaz Güney, çirkin adam olduğu eski filmlerden çok farklı, bıyık altından gülen, sabırlı, ağırbaşlı, olgun bir adamdı. Değişmişti, tıpkı gerçek hayatındaki gibi. Fatoş Güney: "Çok değişmişti. Artık son derece disiplinli, tertipli, son derece ciddi, ağır bir adamdı ve sert bir cisme çarpmış gibi oldum ilk günlerde. Onu anlamakta biraz zorluk çektim ve korktum." Fatoş Güney'in hep korktuğu, endişelendiği şey o yıl Endişe filminin setinde geldi başlarına. 13 Eylül 1974 günü Yumurtalık ilçesinde bir gazinoya gittiler. İlçenin yargıcı Sefa Mutlu da oradaydı. Orada bir tartışma yaşandı ve Yılmaz Güney'in silahından çıkan bir kurşun Sefa Mutlu'nun ölümüne yol açtı. İşte Umutsuzlar filmine konu olan silah tutkusu sonunda bir cana mal olmuştu. Fatoş Güney: "Nezarethanede ilk gördüğüm zaman üzerine hücum ettim ve dedim ki, işte gördün mü silah başımıza neler açtı. Ben demiyor muydum zaten böyle bir şey olacağını, niçin silah taşımakta ısrar ettin?" İşte yeniden cezaevindeydi. Dışarıda topu topu 3 ay 23 gün kalabilmişti. 1976 yılında 19 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteler eşi Fatoş'un şok olduğunu ama gözyaşlarını içine gömdüğünü duyuran bir haberle çıktı. Cezası kesinleşince Yılmaz Güney eşine "Ayrılalım, henüz çok gençsin, kendine yeni bir hayat kur" dedi. Ama Fatoş bu yola girmişti bir kere. Ondan sonraki yılları eşinin nakledildiği cezaevlerinin peşinde Ankara'da, Kayseri'de, İstanbul'da, İzmit'te, Isparta'da geçirecek, bir yandan da yalnızlık ve parasızlıkla baş etmeye çalışacaktı. Şimdi sinema tarihine geçecek bir süreç başlıyordu. Yılmaz Güney içeride eşinin taşıdığı kitaplarla müthiş bir çalışmaya gömüldü. Romanlar yazıyor, dergi çıkarıyor, mahkumlara eğitim çalışmaları yapıyor, yazdığı senaryoları kendi sinema dilini çok iyi bilen Zeki Ökten, Şerif Gören gibi yönetmen dostları tarafından onun anlattığı şekilde çekiliyor, adeta filmlerini içeriden yönetmeyi sürdürüyordu. Sürü, Düşman, İzin, Yol gibi filmler bu yöntemle çekildi. Yılmaz Güney bir yandan da eşine cezaevi duvarları ardında göz nuruyla üretilmiş boncuk işlemeler hediye gönderiyordu. Hala oğlunun ağzını sildiği çikolata lekeli mendili saklıyor, her akşam saat 6'da onun da seyrettiğini bildiği Haydi'nin başına geçip diğer tutuklularla birlikte çizgi film seyrediyordu. 12 Eylül 1980 müdahalesiyle cezaevi koşulları ağırlaştı. Şimdi dergiye yazdığı yazılarla hakkında istenen cezaların toplam süresi 100 yıla yaklaşmıştı. Çıkış umudu tamamen sönmüş gibiydi. "Çırpınıyorum, yaralı ve zedelenmiş durumdayım. Aşağılanmış, yıllarca biriktirdiği değerleri yitirmiş birinin acılı bunalımını yaşıyorum. Duyduğum acı özünde soylu ve onurlu bir insanın acısıdır. Öyle bir acı ki yenemezsem beni ölüme en azından tükenmeye ve giderek eriyerek yok olmaya götürecektir. İçimde yaşadığım sarsıntıyı daha önce geçirdiğim sarsıntılardan ayıran ve daha önemli kılan şey niteliğimde meydana gelen değişikliktir. Seni her zamankinden daha çok seviyor olmamın bir yönü de sana karşı duyduğum ezikliktir. Acım sevgimi besliyor, derinleştiriyor. Bu denli acıya bulanmış bir sevgi beni sarsıyor. Yaşadığım sarsıntıyı kısa bir dönemde aşmam söz konusu değil. Aşamam, aşabilmem biraz da koşullara bağlı. Önümüzde oldukça zor günler var. Sevgini, şefkatini yitirmek istemiyorum. Kaygıların seni bugüne kadar sürdürdüğün doğru tutumundan ayırmasın. Sen benim için her şeysin, her şey. Yılmaz Güney, 15 Haziran 1981. Yılmaz Güney, İsveç televizyonunda yayınlanan söyleşisinden. Midemden, safra kesemden rahatsızım. Böbreklerim rahatsız. Fakat gereken tıbbi müdahaleler yapılamadı. Hastanede yatmamdan korkuyorlar. Çünkü kaçacağım zannediyorlar. Oysa ben istediğim yerden, istediğim zaman kaçarım. Bunu şu günkü koruma, güvenlik tedbirleriyle önlemeleri mümkün değil. Ama ben kaçmak istemiyorum. Çünkü mücadeleyi burada vermek istiyorum. Bir bakıma onların işine de gelir benim kaçmam. Kurtuluş demek onlar için. Benden kurtulurlar. Bunları söylese de nükseden hastalığı, artan cezaları, zorlaşan cezaevi koşulları, kaçış fikrini aklına sokuyordu. İyi de nasıl? Isparta Yeraçuk cezaevindeyken geliştirdiği kaçış senaryosunu da diğer senaryoları gibi ilkin eşiyle paylaştı. Sürü ve yolda birlikte çalıştıkları İsviçreli film şirketi kaçışı organize edecekti. Bir bayram günü Güney cezaevinden eşi Fatoş aldı. Kemer'de bir tekneye bindirdi ve kendisi de arabayla yola çıktı. Fatoş Güney, elimde küçücük bir pilli radyo vardı. Sanki böyle kötü bir haber bekliyordum. Ama büyük bir şans eseri hiçbir kazaya belaya uğramadan Kemer'den Rodos'a sağ salim varmışlardı. Bu kez 7 yıllık mahpusluktan sonra ülkesinden uzakta ama özgürdü Yılmaz Güney. Fatoş'la İsviçre'de havaalanında buluştular. Kaçtıklarına, kurtulduklarına, kavuştuklarına inanamıyorlardı. Tüm sıkıntılar geride kalmış gibi görünüyordu. Oysa asıl sıkıntılar şimdi gurbette başlayacaktı. Paris'e gider gitmez yol filminin montajına girdi Yılmaz Güney. İnanılmaz bir hırsla ve yarın ölecekmiş gibi bir yoğunlukla çalışıyordu. Cezaevinden miras sağlık problemleri midesine vurmaya başlamıştı. Yeni bir ülkede yaşamanın getirdiği sorunlar, 12 Eylül koşullarındaki ülkesiyle ilgili kaygılar, bitmek bilmez ekonomik sıkıntılar ve nihayet memleket hasreti de cabası. Bir yandan yolu montajlıyor, öbür yandan eşiyle 10 yıl aradan sonra yeniden bir arada yaşamanın zorluklarını aşmaya çalışıyorlardı. Bir gün Fatoş daha fazla dayanamayacağını, dönmek istediğini söyleyince hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Fatoş Güney, önce beni öldüreceğini, sonra da kendini vuracağını söyledi bana. Zor bir andı. Bir odanın içindeydik. Kimse yoktu. Son derece kararlıydı. Sakin olmaya çalıştım. Yandaki odada da çocuklar ders çalışıyorlardı. Ona dedim ki, tamam ölelim. Ölmek önemli değil ama kapıyı açıp çocuklar içeriye girip bizi öyle gördükleri zaman bütün hayatları boyunca ne yaşayacaklar düşünebiliyor musun? Bunun üzerine vazgeçti. Sonra birbirimize sarıldık, ağladık ve odadan hiçbir şey olmamış gibi çıktık. 1982 yılı Mayıs ayında, yani kaçıştan 6 ay sonra yol filmiyle Cannes'da büyük ödül Altın Palmiye'yi kazandı Yılmaz Güney. 6 ay önce cezaevi duvarlarının ardındaki mahkumu şimdi dünya alkışlıyordu. Ama madalyonun öbür yüzü hiç de göründüğü kadar parlak değildi. Fatoş Güney, Cannes'da altın palmiye almış dönüyoruz ama cebimizde taksiye binecek para yok. Evde çamaşırı elimde yıkamak zorundayım. Çamaşır makinesi yok. Yemek pişiriyorum her gün tencerelerle montaj yapan ekibe. Fakat sonra duvar filminde birlikte çalışmaya başlayınca her şey halloldu. Artık Yılmaz Güney'in yönetmen yardımcısıydı Fatoş. Sette eşi kimi zaman emirler, kimi zaman gülücükler yağdırır, dünyaca ünlü sinemacıları ağırlarken o hep bir adım gerisinde arka plandaydı. Ancak Güney'in yorgunluğu yüzünden okunuyordu artık. Geri dön çağrısına uymadığından ülkesinde vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Filmleri sıkı yönetimce yasaklanıyor, imha ediliyordu ve bunlar yetmezmiş gibi cezaevinde tedavi edilmeyen ülseri kansere çevirmişti. Bir gün muayeneye gittiği doktor acilen yatması gerektiğini söyledi. Duvarın çekimlerini bitirip yattı hastaneye. Bir daha çıkamayacaktı. Fatoş Güney, doktorlar bana artık her şeyin bitmek üzere olduğunu söylediğinde onları öldürmek istiyordum. Artık bilinç kalmamıştı bende. Dayanamazdım onu öyle görmeye ve o anı yaşayamazdım. Korkulan an 9 Eylül 1984 sabahı çaldı kapıyı. Yılmaz Güney öldü. Fatoş 14 yıllık evliliklerinin sadece 4 yılında beraber, hapishane dışında beraber olabildikleri eşini sessizce uğurladı. Fatoş Güney: "Hiç birlikte olmadık. Hiç sıradan insanların yaşadığı tarzda bir yaşamımız olmadı. Neyi en çok isterdiniz onunla paylaşmak ya da yaşamak diye soracak olursanız, sıradan bir yaşamı paylaşmayı isterdim. Çok sıradan, herkesin yaşadığı gibi. Akşamları eve gelmesini, belli saatlerde işe gitmesini, birlikte sinemaya gitmeyi, el ele tutuşmayı, sokaklarda fıstık yiyerek dolaşmayı, piknik yapmayı, kırlarda dolaşmayı, böyle şeyleri özlerdim." Yılmaz Güney'in cenazesi binlerce hayranının katıldığı görkemli bir törenle kaldırıldı. 47 yıllık ömrünün 11 yılını cezaevinde, 4 yılını sürgünde geçirmişti. Başı dertten kurtulmamıştı hiç. Hayran olunmuş, nefret edilmiş, kıskanılmış, sevmiş, sevilmişti. Fatoş Güney: "Geçenlerde İzmir civarından geliyordum arabayla. Büyük bir pamuk tarlası gördüm. Hemen arabayı durdurdum ve içine girdim. Pamuk kozalarını toplamaya başladım ve dedim ki, işte Yılmaz burada." Bugün Yılmaz Güney Kültür Sanat Vakfı'nın başkanı Fatoş Güney. 16 yaşındayken hayatına giren bu çirkin adam göçüp gittikten sonra bile hayatına hükmetmeyi sürdürüyor. Ve adı hem bu vakıfta hem 114 filmde hem de Yılmaz Güney adını taşıyan bir delikanlıda yaşıyor. Fatoş Güney: "Yılmaz'la birlikte bir tiyatro eseri görmüştük. Genç bir çift, kız gelinlikler içinde nikah masasının başındalar ve nikah memuru, karılığa, kocalığa birbirinizi kabul ediyor musunuz dediği anda zaman durur ve kız bütün hayatını görmeye başlar, yani yaşayacaklarını. Ve hayat çok zor bir hayattır. Zorluklarla, sıkıntılarla doludur. Büyük mücadeleler gerektirir. Sonunda yine ilk başa dönülür, nikah memuru sorar, kabul ediyor musunuz diye. Ve kız her şeyi bildiği halde kabul ediyorum der. Şimdi benim için de aynı şey söz konusu. O nikah masasına dönsek ve ben bütün bu olacakları bir film şeridi gibi görebilsem, yine evet kabul ediyorum derdim ve her şeyi yeniden yaşardım."